Ayrım 10. Sayfa 100. Birahane darbesi. Kar 8 Kasım 1923 akşamı 9'a çeyrek kala kaba yontulmuş masalarda Bavyera usulü mermer bardaklardan biralarını yudumlayan 3000 kadar susamış burjuva karşısında yarım saattir konuştuğu sırada SA kıtaları Bürger Brau kelleri kuşattılar. Hitler derhal salona girdi. Adamlarından bazıları salonun kapısına makineli tüfek yerleştirirken o bir masanın üstüne fırladı ve dikkati çekmek için havaya tabancasıyla bir el ateş etti. Kar konuşmasını kesti. Dinleyiciler karışıklığın nedenini anlamak için çevredekilere bakınıyorlardı. Hitler, Hess'in ve eski kasap, amatör pehlivan, bar fedaisi ve şimdiki muhafızı Ulrich Graf'ın yardımıyla kürsünün konduğu yere çıktı. Bir polis amiri onu durdurmaya çalıştı. Ama Hitler tabancasını doğrultarak yol açtı kendine. Bir görgü şahidinin anlattığına göre Kar sapsarı olmuş şaşırmıştı. Kürsüden indi, yerine Hitler geçti. Hitler, "Milli ihtilal başlamıştır!" diye bağırdı. "Bina şu anda 600 silahlı tarafından işgal edilmiş bulunuyor. Kimse dışarı çıkamaz. Gürültü hemen kesilmezse galeriye bir makineli tüfek yerleştireceğim. Bavyera ve Alman hükümetleri ortadan kaldırılmış ve geçici bir milli hükümet kurulmuştur. Reichswehr ve polis kışlaları işgal edildi. Ordu ve polis gamalı haç bayrağı altında şehre doğru yürüyorlar." Bu son söz yalandı, blöftü. Ama bu karışıklık anında kimse doğru olup olmadığını bilemezdi. Hitler'in elindeki tabanca sahiciydi, patlamıştı. Ellerinde silah ve makineli tüfek bulunan hücum taburları sahiciydi. Hitler, Kar, Lossow ve Zaisser'e sahnenin yakınındaki özel bir odaya kadar kendisini izlemelerini emretti. Bavyera'nın 3 yüksek memuru hücum taburlarının zoruyla Hitler'in isteğini yerine getirirken kalabalık hayretle bakıyordu. Kalabalık kızmaya da başlamıştı. Birçok iş adamı Hitler'e hala bir türedi gözüyle bakıyordu. İçlerinden biri polise bağırdı. 1918'de olduğu gibi korkakça davranmayın, ateş edin. Ama polislerin başlarında yumuşak şefler vardı. SA'ların salonu doldurduklarını gördükleri halde yerlerinden kıpırdamadılar bile. Hitler poliste Wilhelm Frick adında bir casus kullanıyordu. Ona telefon etmiş, birahanedeki görevli polise hiçbir şeye karışmamasını, yalnızca olup bitenleri rapor etmesini emrettirmişti. Kalabalık bir ara o kadar sabırsızlanmaya başladı ki, Göring kürsüye çıkıp bağıranları susturmak zorunda kaldı. "Korkacak bir şey yok!" diye bağırdı. "İyi niyetliyiz. Bu bakımdan homurdanmak için ortada bir sebep göremiyorum. Siz biralarınızı içiniz." Ve kalabalığa yandaki odada yeni hükümetin kurulmakta olduğunu haber verdi. Her şey Adolf Hitler'in tabancasının ucundaydı. Hitler esirlerini yandaki odaya sokarak şunları söyledi. "Benim iznim olmadan kimse buradan dışarı çıkamaz." Sonra Ludendorff ile birlikte kurmakta olduğu Bavyera ya da Alman hükümetlerinde kendilerine önemli görevler verileceğini bildirdi. "Ludendorff mu?" Hitler akşamüstü Schäubner Richter'i Ludwigshöhe'ye göndermiş, generali hemen birahaneye alıp getirmesini söylemişti. Generalin Nazi komplosu üzerinde en ufak bir bilgisi yoktu. Üç esir önce Hitler'le konuşmayı reddettiler. Hitler onlara durmadan nutuk çekiyordu. Hepsi ihtilali ve yeni hükümete katılmalıydılar. Hitler'in kendilerine verdiği mevkiyi kabul etmeliydiler. Yoksa yaşama hakkı tanınmayacaktı. Kar, Bavyera naibi, Lossow, Milli Ordu Bakanı, Zaisser, Reich Polis Bakanı olacaktı. Bu yüksek mevki teklifleri hiçbirini etkileyemedi. Cevap vermediler. Devamlı susmaları Hitler'i sinirlendirdi. Sonunda yüzlerine doğru tabancasını salladı. "Tabancamda 4 kurşun var. Üçünü beni yalnız bıraktıkları takdirde arkadaşlarıma sıkacağım. Son kurşunu da kendime saklıyorum." Tabancasını alnına dayayarak bağırdı. "Eğer Yarın öğleye kadar zaferi kazanamazsam ölmüş bir insan olacağım. Kar çok zeki bir adam değildi ama cesareti vardı. Herr Hitler diye cevap verdi. Beni ister öldürtün, ister siz öldürün. Öleyim ya da ölmeyeyim, onun da önemi yok. Zaiser de konuştu. Hitler'i polise karşı bir darbeye kalkışmamak için verdiği namus sözünü bozmakla suçladı. Evet diye cevap verdi Hitler. Bozdum, affedersiniz. Ama bunu ana yurdumun kurtulması için yaptım. General von Lossow dimdik duruyor, sesini çıkarmıyordu. Kar eğilerek kulağına bir şey söyledi. Hitler atıldı. Kes! Benim iznim olmadan kimse konuşamaz. Hitler'in konuşması bir sonuca bağlanmıyordu. Bavyera devletinin iktidarını ellerinde tutan bu üç adamdan hiçbiri tabanca zoru altında bile olsa ona katılmaya razı olmamıştır. Darbe kendi planına uygun şekilde yürümüyordu. Bunun üzerine Hitler'in aklına birdenbire yeni bir şey geldi. Tek bir kelime söylemeden salona fırladı. Kürsüye çıktı. Şaşkın şaşkın duran kalabalığa döndü ve öteki odada bulunan üç yöneticinin yeni bir milli hükümetin kurulmasına katıldıklarını ilan etti. Bavyera kabinesi diye bağırdı. İlga edilmiştir. Kasım katilleriyle son hesabımız görülünceye kadar milli hükümetin politikasına tarafımdan yön verilecektir. Alman milli ordusunun başkanlığına Ludendorff getirilecektir. Geçici Alman hükümetinin görevi günahkar bir Babil şehri olan Berlin'e yürüyüşü örgütlemek ve Alman halkını kurtarmaktır. Yarın Almanya'da ya yeni bir milli hükümet göreceksiniz ya da bizi ölü bulacaksınız. Hitler hayatında ne ilk defa ne de elbette ki son defa olmak üzere ustaca bir yalan söylüyordu. Yalanı tuttu. Toplantıdakiler Kahr'ın, General von Lossow'un ve polis şefi von Zaisser'in Hitler'e katıldığını işitince tutumlarını birden değiştirdiler. Salondan alkışlar ve yaşasın sesleri yükseldi. Ve sesler yandaki küçük odada hala kilitli olan üç adamı da etkiledi. Bu sırada Schäubner Richter sanki şapkasının altında saklıymış gibi birden Ludendorff'u ortaya çıkardı. Savaş kahramanı kendisine böyle bir sürpriz yapılmasından ötürü Hitler'e kızmıştı. Yandaki odada beklediği sırada kendisinin değil de eski çavuşun Alman diktatörü olacağını öğrenince öfkesi büsbütün arttı. Küstah genç adama bir tek kelime bile söylemedi. Ama Ludendorff ünlü adını bu umutsuz teşebbüse karıştırırsa ve öğütlerine, tehditlerine cevap vermeyen üç inatçı Bavyeralı lider de kendi tarafına geçerse Hitler buna aldırmayacaktı. Ludendorff isteneni yaptı. Bunun büyük bir milli dava olduğunu söyledi ve işbirliği yapmalarını oradakilere tavsiye etti. Başkomutandan korkan üçlü razı gelir gibi oldular. Ancak Lossow, Ludendorff'un emrine girmeyi kabul ettiğini sonradan inkar etti. Kahr, çok sevdiği Wittelsbach hanedanının tekrar tahta getirilmesi konusunu birkaç kere deşmek istedi. Sonunda kralın vekili olarak işbirliği yapacağını söyledi. Ludendorff'un tam zamanında gelişi Hitler'i kurtarmıştı. Bu mutlu rastlantıya fazlasıyla sevinen Hitler, ötekileri de ortaya çıkarttı. Her biri birer söylev verdiler. Birbirlerine ve yeni rejime bağlı kalacaklarına yemin ettiler. Halk deli gibi sandalyelerin ve masaların üzerine fırladı. Hitler sevincinden çılgına dönmüştü. O sırada salonda bulunan ünlü bir tarihçi Hitler'i şöyle anlatıyor. Çocuk gibi seviniyordu. Gözlerinde hiç unutamayacağım bir mutluluk ifadesi vardı. Hitler yeniden kürsüye çıkarak kalabalığa son sözünü söyledi. Şimdi artık 5 yıl önce askeri bir hastanede gözlerinden sakatlanmış bir hasta olarak yattığım sırada kendi kendime etmiş olduğum yemini yerine getirmek istiyorum. O zaman Kasım katilleri yerlerinden atılıncaya kadar bugünün sefil Almanya'sının yıkıntılarından kudretli, büyük, hür ve muhteşem bir Almanya yükselinceye kadar rahat ve huzur görmemeye yemin etmiştim. Toplantı dağılmaya başladı. Hess kapıda hücum taburlarının yardımıyla kalabalıkla birlikte sıvışmaya çalışan bir takım Bavyera kabinesi üyelerini ve ünlü kişileri alıkoydu. Hitler gözünü Kahr, Lossow ve Zaisser'in üzerinden ayırmıyordu. O sırada dövüşken derneklerden Bund Oberland grubunun hücum taburlarıyla ordu istihkam kışlasındaki erler arasında çarpışma olduğu haberi geldi. Hitler hemen oraya koşmaya, işi yerinde çözmeye ve Birehani'yi Ludendorff'a bırakmaya karar verdi. Bu meşum bir hata oldu. İlk sıvışan Lossow'du. Ludendorff'a gerekli emirleri vermek üzere hemen ordu karargahındaki bürosuna gideceğini söyledi. Schäubner Richter itiraz edince Ludendorff soğuk soğuk cevap verdi. Bir Alman subayının verdiği sözden şüphelenmekten sizi men ederim. Kahr ile Zaisser de hemen ortadan kayboldular. Hitler sevine sevine Bürgerbräu'ya döndüğü zaman kuşların kafesten uçtuklarını gördü. Bu o gece yediği ilk darbe oldu. Sersemleşti. Bakanlarının yeni görevleriyle meşgul olduklarını, öte yandan Ludendorff ile Lossow'un Berlin üzerine yürüyüş planları hazırladıklarını sanıyordu. Oysa hemen hemen hiçbir şey yapılmamıştı. Münih bile ihtilalci kuvvetler tarafından işgal edilmemişti. Reichskriegsflagge adında başka bir kavga birliğinin başında bulunan Röhm, Schönfeldstraße'deki Savaş Bakanlığı binasında ordu karargahını işgal etmişti. Bundan başka hiçbir yer, postane bile işgal edilmemişti. Bundan yararlanarak Berlin'e darbe haberleri gönderilmiş ve karşılığında Bavyera'daki birliklere General von Zeck'ten darbeyi bastırma emri gelmişti. Gerçi küçük subaylar ve erler arasında Hitler'i ve Röhm'ü sevenler vardı ama başta Münih garnizon komutanı General von Danner olmak üzere yüksek rütbeli subaylar Zeck'in emirlerini yerine getirmeye hazırdılar. Üstelik de General von Lossow'a yapılan muameleden ötürü kızgındılar. Askeri kanunda bir generale ateş etmeye kalkan bir sivilin cezası bir subay kurşunuyla öldürülmekti. 19. Piyade Karargahı'ndan civardaki garnizonlara haber gönderilerek takviyeler istenildi. Lossow da karargahta Danner ile beraberdi. Gün doğarken daimi ordu bölükleri Röhm kuvvetlerinin işgalindeki Savaş Bakanlığı'nı sarmıştı. Bu hareketten önce Hitler ile Ludendorff bir süre bakanlıkta Röhm'e katılmışlardı. Röhm kendisinden başka hiçbir kimsenin askeri bir harekete geçmediğini ve kilit noktalarını işgal etmediğini öğrenince şaşırdı. Hitler, Lossow ve Zaisser'le boşuna yeniden temas kurmaya çalıştı. 19. Piyade Kışlası'na Ludendorff adında haberciler gönderildi. Haberciler dönmedi. Eski Münih polis şefi ve şimdi de Hitler'in yardımcılarından Pöner, Albay Hünlein ve bir SA grubu ile birlikte polis dairelerini işgale gönderildi. Hepsi de orada tutuklanıverdiler. Peki Bavyera hükümetinin başı Gustav von Kahr ne yaptı? Bürgerbräu kellerden çıktıktan sonra birden aklı başına geldi ve cesaretini topladı. Hitler ile adamlarının eline bir daha düşmemek için hükümeti Regensburg'a nakletti. Daha önce de Münih duvarlarına aşağıdaki bildirinin yapıştırılmasını emretti. Hırslı arkadaşların hile ve ihanetleri milli uyanış yararına yapılan bir gösteriyi kötü bir şiddet oyunu haline getirmiştir. Tabanca tehdidi karşısında General von Lossow, Albay Zaisser ve benim tarafımdan yapılmış olan beyanlar hükümsüz ve boştur. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ile Oberland ve Reichskriegsflagge kavga birlikleri dağıtılmıştır. Von Kahr, Genel Devlet Komiseri. Sabahleyin Hitler'e pek yakın ve kolayca kazanılacak gibi görünen zafer, geceye doğru hızla kaybolmaya başladı. Başarılı bir ihtilalin şartı olarak her zaman inandığı destek, ordu, polis, iktidardaki siyasi gruplarla kurumların desteği artık yok oluyordu. Şimdi anlaşılıyordu ki Ludendorff'un sihirli adı da devletin silahlı kuvvetlerini kazanmaya yetmemişti. Hitler bir ara Ludendorff'la birlikte Rosenheim dolaylarına çekilerek ve silahlı çeteleri köylülerle takviye ederek Münih'e yürüdükleri takdirde durumun düzeltileceğini düşündü. Ama Ludendorff bu fikri kabul etmedi. Felaketi önleyecek hiç olmazsa başka bir yol bulunabilirdi. Ludendorff'un şahsi düşmanı olan Willacht Ruprecht darbeyi ilk işittiği zaman bir bildiriyi yayımlayarak bu hareketin hemen bastırılmasını istemişti. Hitler prense başvurarak kendisinden Lossow ve Karl'la şerefli ve barışçı bir uzlaşma yapmak üzere tavassutunu rica etmeye karar verdi. Hem Hitler'in hem de Ruprecht'in dostu olan Teğmen Neunzert adında biri Berchtesgaden yakınlarındaki Wittelsbach şatosuna güneş doğmadan gönderildi. Otomobil bulamayan Teğmen treni beklemek zorunda kaldı ve gideceği yere öğleden önce varamadı. Oysa o sıralarda olaylar ne Hitler'in ne de Ludendorff'un önceden göremediği bir şekilde gelişmiş bulunuyordu. Hitler bir darbe hazırlamıştı. Bir iç savaş değil. Bütün heyecanına rağmen polis ve orduyu yenecek kuvveti olmadığını bilecek kadar kendine hakimdi. Silahlı kuvvetlere karşı değil, silahlı kuvvetlerle birlikte bir ihtilal yapmak istemişti. Son konuşmalarında ve Bavyera yöneticilerine silah çektiği zaman kan akıtmaktan söz etmişti. Ama cumhuriyeti düşmanlıkları dolayısıyla bir araya gelmiş olan insanların birbirlerini öldürmelerini istemiyordu. Ludendorff da aynı düşüncedeydi. Karısına yazdığı gibi Cumhurbaşkanı Ebert ile arkadaşlarını ipe çekip karşıdan bakmak istiyordu. Ama hiç değilse Münih'te kendisiyle birlikte karşı ihtilale inanmış polisleri ve askerleri öldürmek istemezdi. Ludendorff tereddütler içinde bulunan genç Nazi liderine zaferi kazandıracak ve aynı zamanda kan akıtılmasını önleyecek bir plan teklif etti. Alman askerleri ve çoğu askerden gelme Alman polisleri kendilerini hem Doğu hem de Batı cephelerinde zaferden zafere ulaştırmış olan büyük komutana ateş etmeye cesaret edemezlerdi. Kendisi Hitler ve adamlarıyla birlikte şehrin ortasına yürüyecek ve şehri işgal edecekti. Polis ve ordu yalnız ona karşı gelmemekle kalmayacaklar, aynı zamanda ona katılacaklar ve vereceği emirlere göre çarpışacaklardı da. Buna emindi. Hitler pek emin değildi ama kabul etti. Başka bir çare de yok gibiydi. Veliaht tavassut müracaatına cevap vermemişti. Alman Cumhuriyeti'nin yıl dönümü olan 9 Kasım günü sabah saat 11'e doğru Hitler ile Ludendorff 3000 kişilik bir hücum taburunun başında Bürgerbraukeller bahçelerinden çıktılar ve Münih'in merkezine doğru yürümeye başladılar. Yanlarında SA'ların komutanı Göring, Schäubner Richter, Rosenberg, Hitler'in muhafızı Ulrich Graf ve daha birçok Nazi memuruyla Kampfbund liderleri vardı. Kolun başında bir gamalı haç bayrağı ve bir Bund Oberland sancağı bulunuyordu. Kolun hemen arkasından bir kamyon geliyordu. İçi makineli tüfekler ve makineli tüfekçilerle doluydu. Hücum taburlarının omuzlarında tüfekler asılıydı. Bazılarında süngü vardı. Hitler tabancasını sallıyordu. Önemli bir kuvvet değildi ama Almanya'nın milyonlarca askerine komuta etmiş olan Ludendorff bu kadarını amacı için yeterli bulmuştu. Bira fabrikasının birkaç yüz metre kuzeyinde asiler ilk engellerle karşılaştılar. İzar Nehri üzerindeki Ludwig Köprüsü üzerinde silahlı bir polis kıtası şehrin merkezine giden yolu kapatmıştı. Göring ileri fırladı ve polis komutanına bir takım sözler söyledi. Polisin ateş açması halinde yürüyüş kolunun arkasındaki rehineleri öldürmekle tehdit etti. Geceleyin Hess ve başkaları rastgele bir miktar rehine toplamışlardı. Bunlar arasındaki iki kabine üyesi de vardı. Göring'in blöf yapıp yapmadığı belli değildi. Ama polis komutana inandı ve yürüyüş kolunun köprüyü geçmesine izin verdi. Nazi kolu Marienplatz'da büyük bir kalabalığa rastladı. Kalabalık Nürnberg'in ünlü Yahudi avcısı Julius Streicher'i dinliyordu. Streicher darbe haberini alır almaz koşup Münih'e gelmişti. İhtilalden uzakta kalmak istemediği için söylevini kısa kesti. Asilere katıldı. Hitler'in hemen arkasına geçti. Yürüyüş halindekiler öğleden hemen sonra Savaş Bakanlığı binasına vardılar. Röhm ile emrindeki hücum taburları binanın içinde Reichswehr askerleri tarafından sarılmış durumdaydılar. Ne saranlar ne de sarılmış olanlar şimdiye kadar bir tek el silah atmamıştı. Röhm ile adamlarının hepsi eski askerlerdi ve her iki tarafa da birbirinin silah arkadaşı olan birçok insan vardı. İki taraf da adam öldürmek niyetinde değildi. Hitler ile Ludendorff'un Savaş Bakanlığı'na varmaları ve Röhm'i kurtarmaları için yürüyüş kolunu Dar Residenzstraße'den geçirmeleri gerekiyordu. Bu dar cadde Feldherrnhalle'den sonra geniş Odeon Platz'a açılıyordu. Dar bir boğaza benzeyen caddenin sonunu 100 kadar silahlı polis tıkamıştı. Tam stratejik noktayı tutmuşlardı. Bu sefer yol vermediler. Ama Naziler yollarını lafla açmayı bir kere daha denediler. Sadık muhafız Ulrich Graf ileri atıldı ve görevli polis amirine bağırdı. "Ateş etmeyin. Sayın General Ludendorff geliyor." Alman ihtilalcisi bu önemli ve tehlikeli anda kendisi eski amatör pehlivan ve profesyonel dövüşçü de olsa bir büyüğü nasıl anacağını biliyordu. Hitler de bağırdı. "Teslim olun, teslim olun." Ama meçhul polis amiri teslim olmadı. Ludendorff adının onda büyük bir etki yapmadığı anlaşılıyordu. Bu ordu değil, polisti. Hangi tarafın önce ateş ettiği hiçbir zaman anlaşılamadı. Her iki taraf suçu karşısındakine yükledi. Görenlerden birinin sonradan verdiği ifadeye göre önce Hitler tabancasıyla ateş etmişti. Başka biri de bunu Streicher'in yaptığını açıklamıştır. Streicher'i Hitler'e uzun zaman sevdiren olayın ne olduğunu Nazilerden birçoğu bu kitabın yazarına söylemiştir. Yıllarca sonra Streicher, Frankonya'ya Nazi lideri olarak tayin edildiğinde partidekilerin birçoğu itiraz edince Hitler şu sözleri söylemişti. Streicher'in yüzünü beğenmeyen birkaç kişi bulunabilir ama Feldherrnhalle'de kaldırımda yanımda yatarken o beni bırakmadıkça ben de onu bırakmamaya yemin ettim. Haydn, Hitler, e biyografi, sayfa 157. Ne taraftan olursa olsun bir silah patlamıştı. Bir anda her iki taraf da yaylım ateşe geçti. Hitler'in umutları boşa çıktı. Schäuble Richter ağır surette yararlanarak yere yuvarlandı. 60 saniye sonra ateş durdu. Ama cadde yere yuvarlanmış cesetlerle dolmuştu. 16 Nazi ve 3 polis ölmüş ya da can çekişmeye başlamıştı. Birçok yaralı vardı. Geri kalanlar aralarında Hitler de olmak üzere canlarını kurtarmak için kaldırımlara kapanmışlardı. Yalnız bir kişiye bir şey olmadı. Eğer bu kişinin yaptığını başkaları da yapmış olsaydı olaylar o gün bambaşka bir şekil alırdı. Ludendorff kendisini yere atmadı. Tam bir asker gibi yanında yaveri, binbaşı Streck'le birlikte dimdik durdu. Polis namlularının üzerine sükunetle yürüdü. Aralarından geçti ve Odeon Platz'a vardı. Orada yapayalnız garip bir insan gibi kaldı. Arkasından bir tek Nazi bile gitmedi. Büyük lider Adolf Hitler bile onu izlemedi. 3. Alman İmparatorluğu'nun gelecekteki başbakanı canını kurtarmaya çalışanların başında geliyordu. Yürüyüş kolu polis kordonuna yaklaşırken sol kolunu Schäuble Richter'in sağ koluna, tuhaf bir jest ama durumunu açıklıyor, sımsıkı kilitlemişti. Schäuble Richter yere yuvarlanınca onu da birlikte düşürdü. Belki Hitler de yaralandığını sanmıştı. Acılar içindeydi. Yerinden oynayan omuz kemiğinin bu acıyı verdiği sonradan anlaşıldı. Ama yürüyüş kolundaki Nazi arkadaşlarından Doktor Walter Schultz'un verdiği ve öteki tanıkların da desteklediği ifadeye göre yerde ölü ya da yaralı yatan arkadaşlarını bırakarak ilk ayağa kalkıp geri dönen Hitler'di. Hitler hemen kalabalığı yararak orada bekleyen bir otomobile koşmuş ve Ufing'de Hanfstenkler'in sayfiye evine gitmiştir. Putzi'nin karısı onu tedavi etmiş ve Hitler 2 gün sonra orada yakalanmıştır. Ludendorff hemen orada tutuklandı. Arkasından gelmek cesaretini göstermedikleri için asilere kızgındı. Kendisini desteklemedikleri için orduya da kızıyordu. O kadar ki bundan böyle bir Alman subayını tanımayacağını ve bir daha subay üniforması giymeyeceğini söyledi. Yaralı Göring yakınlarda bulunan bir bankaya götürüldü. Bankanın Yahudi sahibi ona ilk tedaviyi yaptı. Sonra Göring karısı tarafından Avusturya sınırına götürüldü ve Innsbruck'ta bir hastaneye yatırıldı. Hess de Avusturya'ya kaçtı. Röhm, Feldherrnhalle'deki yenilgiden 2 saat sonra savaş bakanlığında teslim oldu. Birkaç gün içinde Göring ile Hess hariç bütün asi liderleri toplandı ve hapse atıldı. Nazi darbesi böylece fiyasko ile bitti. Parti dağıldı. Nasyonal sosyalizm görünüşte ölmüştü. İlk kurşunda kaçan diktatör lider itibardan düşmüş, göz kamaştırıcı siyasi hayatı sona ermiş gibiydi.